Değerli dostlar, değerli Erkam Radyo dinleyenleri ve bizi YouTube kanalından izleyen sevgili seyirciler, kıymetli dostlarımız. Ahlakı ve sporu, spor üzerinden hayatı konuşacağımız, hayat ve ahlak ilişkisini konuşacağımız programımızın ikinci bölümünde bu haftada Rıfkı Soysal abimizle birlikteyiz. Ben Deniz, eğitimci, sosyolog Necmettin Kemal. Spor insanı, gönül insanı, profesyonel futbol oynamış, Fair Play ödülü almış. Gerek sporculuk hayatında gerekse sporu yorumlayan ve yöneten süreçlerde kişiliğiyle örnek olmuş Rıfkı abimizle inşallah Rabbimizin izniyle yine dolu bir program yapmak i̇nşallah. İstiyoruz. Hazırlık yaptık, sizlerle birlikteyiz. Rıfkı abi, sizin güzel bir sözünüz var. Geçenlerde sohbet ederken terapistim sufi olursa olmalı mıdır diye bir konu tartışılmış. Siz de şöyle dediniz. Çok ilginç bir şekilde, yanlışım varsa düzeltiniz. Mürşidim sufi olursa demek lazım dediniz.
Evet.
İnsanoğlu doğduğundan beri kutsal kitaplar, felsefe kitapları, filozoflar, eğitimciler, pedagoglar, hukukçular hep insanın anlam arayışı, daha doğrusu doğruyu yapma arayışı içerisinde olduğunu, bu güdüyle hareket ettiğini ama doğruyu ararken de bir rehber aradığını görüyoruz. Filozofların birçoğu bunu akıl olarak ifade etmiş, rehber olarak. Kimisi büyük bilgeler, insanın kendi içindeki ışık, nur, o ışığın kaynağının da hakikat olduğu, hakikatin sahibinin de Tanrı olduğunu ki Resul-i Kibriya Efendimiz de bize Kur'an üzerinden bunun Rabbimiz olduğunu ifade etmiş. Varoluşçu felsefeciler insanın kendisi olduğunu, oradan yola çıkan hümanist felsefe insanın bizatihi kendisinin varlığının rehber olduğunu, olabileceğini söylemiş. Şuraya gelmek istiyorum. Bu hafta gençler üzerinden, özellikle 12 yaş, 18 yaş arası gençlerimizin sporla ilişkisi üzerine konuşalım istiyorum. Sporu da yine dar çerçevede değil, insanın Nurettin Topçu hocamızın ifadesiyle hareket ruhta başlayan ve kendi içinde devingen bir şekilde tekamülü tamamlayan şeydir. Dışa yansıyan ise sadece içte olanın sonucudur dediği gibi sporu da aslında hem içimizdeki hem dışımızdaki hareket olarak algılamamız gerektiğini düşünüyorum. Sözlerime böyle giriş yaptıktan sonra büyük eğitimci, önemli bir isim Jules Piaget'un irade terbiyesinden şu cümleyle girmek istiyorum ve sözü sırf bırakmak istiyorum. İnsanın diğer tüm işlerinde bir akıl hocasına ve yönlendirmeye ihtiyacı olduğunu kabul etmesi takdire değerdir. Bunları belli bir özenle incelerler. İnsanın bir nebze olsun öğrenmediği ve hiçbir şekilde öğrenmek istemediği şey ise hayat ilminin ta kendisidir.
Tebrik ediyorum.
Rıfkı abi, gençler diyoruz, hepimiz genç olduk, çocuklarımız var. Nedir sporla genç arasındaki ilişki? Veya şöyle sorayım, bugün öne çıkan sorunların başında pedagoglar, ilim adamları, eğitimcilerin söylediği şey, Amerikalı yine eğitim bilimci psikolog Jan Twenge'nin dediği gibi bir ben nesli ortaya çıktı diyor. Kendisini de içinde bulduğu. Çok özgüvenli, iddialı, her konuda fikri olan ama aynı zamanda depresif ve kaygılı bir nesil gelecek demişti 2004 yılında. Jan Twenge bu kitabı yazdığında sene 2025, 20 yıl sonra ve şunu dedi. Amerika'dan başlayan, Amerika'dan çıkan ve bütün dünyayı bir virüs gibi yayacak olan bir nesil geliyor demişti. Bu neslin geldiğini, içine girdiğimizi görüyoruz. Eğitim bilimciler, pedagoglar, psikologlar çocuklarımızın, gençlerimizin ruh sağlıklarının hiç de iyi olmadığını söylüyorlar. Bu doğru mu? Buradan başlayalım. Peki. Ve sohbetimize devam edelim.
Şimdi öncelikle gerçekten de çok riskli bir alanda bize yer açan Erkam Radyo ve değerli büyüğümüze şükranlarımı arz ediyorum. Ve bunu dememin amacı da mürşidim sufi. Şimdi sen getirdin programı, buraya kilitledin. Ve iyi de yaptın. Çünkü gençlerin mürşidi kim? Gençlerin mürşidi var mı? Gençlerin mürşidi kim sorusunun cevabı ebeveynler. Ebeveynler artı mürşide gittiği okuldaki öğretmenler artı çocuğunu altyapıya veren ebeveynlerin verdiklerinin kim olduğunu bilmemeleri. Ona ne vereceklerinin haberleri olmamalı. Sadece en son sevgili o profesörün 25 sene önce dediği gibi
20 yıl önce evet.
20 yıl önce dediği gibi benli insanların
Gentwenge'nin
benliği ön planda tutan yeni dünya düzeninin gençleri. Yeni dünya düzeninin gençleri bunlar. Ben üzere kurulu. Çünkü ağır olacak ama nefislere hitap edilen bir operasyon. Ruhlara değil. Çünkü tasavvuf yok. Tasavvufun olmadığı bir yerde ruh olmaz. Direkt nefis olur. Bunun da altını şöyle dolduralım. Gençler doğumlarından 14-15 yaşına kadar ebeveynlerinin mürşitliğinde ve onların kamuoyuna büyük insan olsun, adam olsun, para kazansın, ayaklar üzerinde olsun diye gönderdiği mürşitlerin kim olduğunun bilinmemesi. Ve bu da yarışma severlikten sporla ilgili kısmına baktığımızda da 14-15-18'e kadar yarışma severliği var ama daha sonra benlik ortaya çıkıyor ve ona yüklenen bilgilerle de maalesef masumiyet kalkıyor, tamamen gaddarlaşıyor, kazanma hırsı pompalanıyor. Bu kazanma hırsı da onu maalesef mürşidinin verdiği o kalite doğrultusundaki bilgilerle oluşuyor.
Yani başarılı olursan ve kazanırsan değerlisin vurgusu mu yapılıyor?
Aynen öyle. O zaman ben çıkıyor ortaya. Biz yok.
Peki Yunus'un bir ben vardır bende, benden içeri diyerek vurguladığı ben kavramıyla buradaki ben kavramı çok farklı kavramlar.
Kesinlikle o Yunus'un vurguladığı ruhani, rahmani, öbürlerinki ise tamamen şeytani.
Veya veya güzel ahlakı, güzel ahlakın merkezinde olan ben Yunus'u vurguladı.
Tabii. Şimdi psikolojik ve fiziksel gelişmelerin sağlanması adına sosyal hayata hazırlanılan bir gençlik var. Ve bu gençlik sporla olursa daha etkili olur diye düşünülüyor. Ama sporun fair play'ine ne kadar temas ettiriliyor? Temas, kalplerin teması.
Yani fair play'in anlamını açalım. Ahlaklı play, oyun demek. Yani barışçıl oyun, ahlaklı oyun.
Tabii. İşte o alınıyor. Onun yerine kazanma hırsı ve gaddarlaşma. Yani o gencin maalesef toplumun değerlerine ve toplumun kurallarına, ahlaki değerlere uygun davranış sergilemeleri beklenebilmek için bu yetenekler farklı mecralarda farklı şekilde veriliyor. Yani ahlaksız bir topluma doğru verilen bir dijital dünyanın içerisinde dalmasıyla beraber korkunç bir gayya kuyusu oluyor.
Peki Rıfkı abi, Abdülkadir Geylani Hazretleri insanlık tarihinin ve İslam tarihinin büyük şahsiyetlerinden. Diyor ki Abdülkadir Geylani Hazretleri, ben ilimde ve insanların bana sevgisinde ne bilgimle, ne insanların sevgisini, ne de Allah'ın bana olan sevgisinin merkezine ne bilgim, ne gündüz tuttuğum oruçlar, ne de gece yaptığım ibadetler var diyor. İki şey beni ön plana çıkardı diyor. Daha doğrusu iki şeyle bu sevgiyi kazandım diyor Rıfkı abi. Birisi cömertlik, ikincisi alçak gönüllük.
Yani merhamet.
Tabii cömertlik ve alçak gönüllük diyor. Dolayısıyla şunu mu demek istiyorsunuz Rıfkı abi? Çocuklarımıza, gençlerimize değer aktarmak sözle değil, davranışla olur. Bu davranışın da merkezinde de güzel ahlak vardır. İyi huylar vardır. Peki bu iyi huyları taşıyacak olan, taşıyıcı kolonların merkezinde siz okul ve öğretmen mi vardır diyorsunuz? Yoksa ailenin de içinde olduğu çok daha büyük bir mektepten mi bahsediyorsunuz?
Ebeveynler.
Nurettin Topçu'ya atıfta bulunmak istiyorum. Öyle bir mektep ki diyor, dört duvar arasında kalmayan, hayatı mektep kılmış, mektebi de hayat kılmış bir okuldan bahsedelim diyor Nurettin Topçu. Ve dikkat edin, kavramlarının başında da marif, eğitimi marifle ifade ediyor. Rıfkı abi, marifin olduğu yerde, marifin olduğu yerde talebe olur. Talebe talep edendir. Talep edenin, isteyenin olduğu yerde arefe, yani iyilik, yani iyiliği arama motivasyonu vardır. Eğitim kavramının olduğu yerde ise öğrenci vardır. Öğretim kavramının olduğu yerde siz tek taraflı olarak öğrenciye öğretmekle mükellef olan bir kadro ihdas etmiş olursunuz. Bakın kavramların ne kadar önemli olduğunu görüyor musunuz Rıfkı abi? Kavramlar da çok önemli. Dolayısıyla Rıfkı abi şuraya geleceğim. Bugün gençlerimiz spor yaparken biz yarışmadan çok rekabeti ve kazanmayı az önce sizin dediğiniz gibi. İki, temaşa dediğimiz izlemek, izlerken de edebi, ahlakı nasıl doğru davranacağımızı öğrenmek yerine eğlenceyi vurguladığımız yerde spor bir gençler için eğitim, fazilet, gelişme Rıfkı abi ve sanat olur mu? Bu soruyu size sorarak biraz sizin konuşmanızı istiyorum.
Şimdi sen tabii güzel şeylerden bahsettin ama toplumun büyük bir çoğunluğu maalesef çocuklarımızı hapsedilen ekranlara veriyor ebeveynler. Daha ufak yaştayken sırf kendi yaşamı için sosyal aktivitelerini yapabilmek adına tablet veriyorlar ve bu çocuk o tabletteki ebeveynlerle tanışıyor. Ve o bebeğinlerden aldıklarıyla yaşama adım atıyorlar. Yani hep söylüyorum, mürşidin sufi olmazsa uçurumdan yuvarlanırsın. Ve anlayamazsın, fark edemezsin bunu. Gençlere biz niye spor yaptırıyoruz? İlk önce, bundan yıllar önce, neden de fiziksel ve beyinsel olgularını tamamlamak, sosyal hayata adapte olmak içindi. Değil mi? Şimdi son 25-30 yıldır niye yaptırıyoruz gençlere? Çünkü çok futbolda ve basketbolda ve voleybolda para var. Para kazan. Vur, kır, parçalaya önüne atıyoruz gençleri. Arenalara atıyoruz. Bugün statlarımızın hepsinin adı arena. Öyle mi? Ve biz bu arenada siyahi oyuncuların çoğunlukta olduğu nedeni de şu. Agresif ve çabuk mücadele etmeleri. Yani güçlü mücadele etmeleri.
Antik Yunan'daki arenalar. Yani gladyatörlerin savaştığı.
Ya biz oraya hazırlar hale geldik ebeveynlerle. Hmm. Yani mürşidin sufisi derken mürşidin sufisiziyle buralara geldik. Ama sufi olsaydı sana Allah'ın varlığını, peygamberin yolundan gitmenin ve spor yaparken de bunları her an düşünmenin, yani hangi amaçla spor yaptığının bilincine varmak adına sana öğreten bir mürşidin olaydı, bugün hayvani değerlerle büyük para kazanma, şöhret olma yaşamazdın. Buna bir örnekle Mesut Özil'i veriyorum. Sevgili Mesut Özil'den etkilenen, onun yansımasını yaşayan bir Hristiyan Cristiano Ronaldo var. Bilmiyoruz Müslüman olup olmadığını. Ama şu anda İslam alemine yakınlığı, gol attıktan sonra secdeye gitmesi, Filistin'deki insanların kendinden kabul etmesi ve onlara elinden geldiğince milyon dolarlar bazında değer vermesi ve İsrail'in daha çok kan ve gözyaşı yapmak adına onlara destek veren tüm dünya firmalarının bir anda dışlaması gibi. Yayında, canlı yayında onları tokatlaması gibi. Kaldırın buradan demesi gibi. Nereden, nereye geldi? Ve bunu gelme nedeni de Mesut Özil gibi bir Müslüman futbolcunun hayatında sarı kart, kırmızı kartı görmemiş, sarı kartı da nadiren futbol oyunu gereği gören, edepsizliğinden değil, rakibe sertliğinden değil, rakibin, hakemin göstermek zorunda olduğu gören, kartları gören bir Mesut Özil'den bahsediyorum. Yani lider, gençken ailesinin ve mürşitlerinin ona verdiği ve içindeki o kalbindeki siyah noktayı da onun da yok ettiği bir Mesut Özil'den bahsediyorum. Yok etme çabasına giren ve bugün İslam'la şereflenmesine vesile olduğu takım arkadaşlarının oldurtan biri Mesut Özil'den bahsediyorum. Şimdi demek ki İslam ailede başlıyor, bireyde başlıyor. Birey, yani o ailenin anne babasında başlıyor. Bugün sporcularımızın ahlaklı olması ya da ahlaksız olmasının altında yatan ana neden mürşidinin sufi olup olmamasıdır. Bu da nereye geliyor? Aileye geliyor, aile bireylerine geliyor. Ve daha sonra da gittiği öğretmenlere, okula geliyor. Daha sonra da çalıştığı teknik adamlara geliyor. Bunlar ne kadar mürşit, ne kadar sufi. İşte bunların yetiştirmedikleri de bugün bahis, şike, kumar, alkol ve fena şeyler. Yani biz gençlerimizi kimlere teslim ediyoruz? Hangi mürşitlere? Bunun altının kırmızı kalemle çiziyorum. Bütün final burada. Bütün gerçek burada.
Demin programa başlarken...
Yani kalpteki hastalıkları arttıran doktora mı gidiyoruz? kalpteki hastalıkları iyileştiren doktora mı gidiyoruz?
İrade Terbiyesi kitabını yazan büyük eğitimci pedagog Payot'un dediği gibi insan bir akıl hocasına ihtiyacı var. Bu akıl hocası hangi hüviyette olacak, hangi kişilikte olacak ve aile, çocuk, eğitim, bütün kurumlar ve bütün unsurlar birlikte hareket edecek. Biraz somutlaştırırsak şöyle mi diyorsunuz? Anne babasını eğitemediğiniz çocuğu eğitemezsiniz mi demek istiyorsunuz abi?
Evet. Mümkün değil. O çocuk ailede eğitilmezse küçük yaştan itibaren eskiden anneannelerimiz,
o babaannelerimiz... O zaman eğitim sadece belli bir süreçte biten, tamamlanan bir şey değil.
Asla.
Ölene kadar devam edecek
aynen
bir süreç.
Aynen öyle. Sevgili Necmettin, şu bir gerçek. Eskiden anneanneler, babalar, babaanneler, dedeler huzur evleri yok iken bunlar büyütüyordu çocukları. Ve bunların büyüttüğü çocuklar da çok değerli çocuklar oldular. Ve sonsuza kadar da mutlu evlilikler yaptılar. Mutlu baba anne oldular. İşlerinde çok başarılı oldular. Hile ve haramdan sakındılar. Anneanne ve babaannelerin büyüttüğü çocuklar, dedelerin. Sonra ne oldu? Kadın çalışma hayatına girince evdeki anneanne ve babaanneye gene bir dönem teslim edildi. Ama ondan sonra ne oldu? Anneanne ve babaanneler huzur evlerine gönderilince çocuklar ortada kaldı. Ve anneanne babaanne kim oldu? Dijital dünya oldu.
Evet.
Bugün fatura budur. Dolayısıyla hileyi, haramı maalesef söylemek zorundayım. Fahiş ve münkerlardan sakınmayan, sakınılmaması öğretilen, kötülüğün prim yaptığı bir gençlik oluşturduk.
Ya dolayısıyla şunu diyorsunuz. Bir sorun var ama bu sorunun çözülmeden önce tartışılması gerekiyor. Çözülmeden tartışılması sorunun tartışılmadan çözülmesinden daha önemli diyorsunuz. Önemli bir şey söylüyorum.
Aldatmayan anneanne babaanne varken çocuğu toruna hileyi ve aldatmayı öğreten bir anneanne babaanne varken onlar huzur evlerine kapatıldı. Onun yerine hile ve aldatmayı para karşılığı profesyonellik gereği olması gerektiğini öğreten öğretmenler devreye girdi. Ondan sonra o çocuklar da böyle.
O zaman çocuklarımıza spor yaptırırken, spora verirken, şimdi
nereye, kime, gençlik ne için verdiğinin bilincinde
şimdi
olmak zorundasın.
Şöyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı 80'li yıllarda Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ydı. Bu sonra ayrıldı biliyorsunuz.
Neden ayrıldı?
Bir ara tekrar birleştirildi, tekrar ayrıldı.
Aslında ayrılması doğru bir karardı.
Doğru muydu?
Çok doğruydu. Çünkü gençlik, milli eğitimden önce gençlik yetiştirilmeli. Bak şimdi kabul edilir edilmez. Herkesin kendi bir inancı var değil mi?
O zaman
eğer Müslüman bir aile
o zaman
diyorsan,
ahlak eğitimi, hayatın içinde var olan, akan hayatın içindeki o gencin ahlak eğitimini siz bir politik gerçeklikle desteklemeniz gerekiyor.
Tabii. Bunun da altında yatan tek gerçek ne? Çocuk 6 yaşına kadar %100 alır. Ben demiyorum, kural.
Tabii.
Yani.
Bugün
6 yaşından 12 yaşına kadar %80 alır. 12 yaşından 21 yaşına kadar da %10, %20 alır. Necmettin Hoca.
Tabii.
Dolayısıyla bugün gençliği kazanmanın tek yolu onu küçük yaşta mürşitlerine vereceksin ama o mürşitlerin de sufi karakter olacak.
Yani merhametli,
cömert,
adaletli,
merhamet Allah'ın peygamberi Kur'an'ın farkındalığını anlatanlara vereceksin.
Artı şunu da diyelim o zaman. İnsanın varoluş sırrını sadece yaşamak olmadığını, aynı zamanda uğrunda yaşanacak bir değere sahip olması gerektiğini bilen mürşitlerin, eğitimcilerin olması gerekiyor.
İlave çok önemli. Kainat ilahi bir laboratuvardır. Bir büyüğümüzün dediği gibi. Kainat ilahi bir laboratuvardır. Laboratuvarda ehli olursa kainatın ilahi bir laboratuvar olduğunun ehline vereceksin çocuğunu.
Peki o zaman...
O zaman ne oluyor?
O zaman
ne oluyor? Faul yaparken bile kırmızı kart görmemek için faul yapar. Gidip de o pozisyonda hatırla Trabzonspor Beşiktaş maçında kırmızı kart gören bir oyuncu var. Neden faul yapıyor? 2-0 3-1 galipsin. Değil mi? Ve gidiyorsun oyuncu arkadan tam donla basıyorsun. Eğer o çocuk zamanında dünyanın, kainatın bir laboratuvar olduğunu bilseydi, ilahi bir laboratuvar olduğu ona öğretilseydi mürşidi tarafından, öğretmenleri ya da onun teknik direktörleri tarafından, o hareketi yapmazdı.
Şeye geleceğiz o zaman.
Biraz ağır kaçtı ama
Gana'ya, gerçek bu. Afrika'ya İngilizler ilk futbolu götürdüğünde Gana'ya oyunun kurallarını anlattığında Ganalılar uzun yıllar buna alışamıyorlar. Diyorlar ki niye bir taraf kazanmak zorunda? Tamam yarışalım diyorlar. Oynayalım ve yarışalım. Ama niye berabere bitmesin? Yarışalım, bu yarışmanın sonucunda skoru berabere bitirirsek, iki tarafta kazanırsa biz bu oyunu anlamlı düşünüyoruz diyor.
Baştan önce para yoktu, profesyonellik yoktu onun
bitireyim.
Için.
Bitireyim, bunu Ganalılar anlayamıyor Afrikalılar uzun yıllar. Ve diyorlar ki niye bir taraf kazanmak zorunda? Maçı berabere bitirebilirsek ve onun üzerine bir oyun kurgulayamaz mıyız diyorlar. Şimdi ben size anlatırken programın da sonuna geldik bu programın. Birkaç şey söyleyeceğim. Dolayısıyla çocuğumuzu teslim ettiğimiz, daha doğrusu bize teslim edilen çocuklarımızı, o emanetleri ve teslim ettiğimiz öğretmenlerimizi, hocalarımızı, kısaca birbirimize teslim ettiğimiz varlığımızı, biz kimiz sorusunu, o zaman şu ortaya çıkmıyor mu? Biz fıtratlarımız, yani bizim fıtratlarımız, yani bizim mizacımız ne üzerine kurulmuş? Benim çocuğum hangi yetenekle sahip? Ama sadece çocuğumun yeteneğine göre mi spor hocası, okuldaki hocası ona değer verecek, değer yükleyecek? Yoksa o çocuğun yetenekleri farklı olsa da veya bir konuda yeteneği olmasa da, spor üzerinden gidiyoruz bugün, olmasa da ben o çocuğun mizacını tanıyarak, analiz ederek o çocuğu kişilik ve yüksek ahlakta yukarıya doğru taşıyan bir figür haline mi getireceğim? Bunu sorgulamamız gerekmiyor mu Rıfkı
i̇şte
abi?
Bunun için... Önce ebeveynler kaybettikleri edebi bulacaklar. O edep bulunduktan sonra da edepli olan o mürşitleri bulacaklar. O senin teslim edeceğin çocuğun hangi mürşit? Bugün Türkiye'de ana sorun bu. Anne ve baba çalışıyor. Ebeveynler maalesef her şeyler para kazanma üzerine kurulu. Bütün hayat. Her türlü hile, hurda ve sadece ahlak para kazanmak için var. Ve kötü ahlakın number one olduğu bir dönem yaşıyoruz.
Şimdi
bugün milli piyango kuyruklarında varsa bu ülkede, milli piyango kilometrelerce kuyruk yapıyorsa, ben o kuyruğa girenlerin edeplerini kaybettiklerine inanıyorum. Keşke kuyruğa girene kadar kaybettikleri edebi arayıp bulabilselerdi.
Rıfkı abi programı...
Yani konunun, çünkü temel bu. Yani bizim %80'imiz, %90'ımız bu ülkede maalesef, ama maalesef mürşidi, sufi olmayan insanlardan olduğu için böyle olduk.
Rıfkı abi, dolayısıyla şu araştırmayı söyleyerek o zaman bitirelim, bağlayalım birbiriyle. Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi'nde bu araştırmayı yapan akademisyenler Emirhan Sinan hocamız, Hilal İçi ve Alparslan Gazi Aydın, spor yapan ve yapmayan bireylerde şiddet darının sıklığının incelenmesiyle ilgili çalışma yapıyorlar. Bu makale internette de var. Spor yapan 18 yaş üstü bireylerde cinsiyet farklılıkları da kadın ve erkeklere ayrı ayrı soruyorlar. Sporu yapan kişinin amacının kardeşlik, birliktelik, işte merhamet, iyilik, özgüven, öz kontrol, otokontrol, saygı, hürmet gibi değerlerin yüksek olması beklenirken, tam tersi, spor yapanlarda şiddetin yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Ve araştırmanın sonucunda bilim adamları hem şaşırıyor hem de şunu diyorlar: spor yapmayla şiddetin önlenmesi arasında diyor direkt bağlantı yok diyor 18 yaş üzerinde. Aslında yarım saattir konuştuğumuz şeyden şunu çıkarabilir miyiz? 0-18 yaş arasında, 12-18 yaş arasında ki gelişim psikologları 0-2-2-12, 12-18 ve 18-35 bu şekilde yaşları ayırıyorlar. Detaya girmek istemiyorum. O zaman 0-18 yaş arasında bu toplumda bir şeyler eksik veriliyor demek değil mi bu?
%100. Onun içinde zaten
doğru mu? Tespitim doğru mu bu?
Maalesef yedikleri aynen altına
tekrar
katılıyorum.
Tekrar söylüyorum. Spor yapan ve yapmayan bireylerde şiddet davranışı sıklığının incelenmesi. Hatay'daki akademisyen
spor
hocalarımızın yaptığı bir araştırma.
Normal insan spor yapmaz zaten. Normal kan değerleri, fiziksel yapısı.
Güzel. Biz hangi sporu yapmalıyız, yapmamalıyız?
Bir dakika. Hiperaktif insanlar spor yapar. Hiperaktifizm nedir? Bugün Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri budur. Obezinden daha tehlikelidir. İnsanlar birbirlerini çok rahat öldürür hale geldiler.
Çok ilginç. Sen Yunus gibisin.
Hiperaktif.
Gene Yunus.
Hiperaktif bir toplum yaptırıldık biz, olduk. Yani Osmanlı'dan sonra Bizim için yedirilenler, içirilenler, yapılan her şey hiperaktif olmamız içindi.
Veya bunu şöyle söyleyelim. Modern dönem, hızlandırılan hayat. Çünkü bir makalede okumuştuk.
Hızlandırılan hayatı ancak hiperaktif uyum sağlar.
Bir doktorun benim okumalarımdan, bir eğitimci, bir bilim insanı olarak okumalarından şunu anladım. Bizim bedenimiz bu kadar modern hayatın hızına göre ayarlanmış bir beden değil Rıfk abi. Dolayısıyla siz yine Yunus'un sözüyle bitirelim programı o zaman. Yunus ne diyor? Büyük Yunus, bizim Yunus. Derviş bağrı taş gerek, koyundan yavaş gerek. Sen derviş olamazsın, sen hakkı bulamazsın, hakikati bulamazsın. Dikkat, yine söylüyorum. Derviş bağrı taş gerek, koyundan yavaş gerek. Sen bu halinle derviş olamazsın, hakikati de bulamazsın. Yavaş olman gerekiyor diyor. Bir sürü makale okudum Rıfkı abi. Hayatın yavaşlığının önemi üzerine, uzun yaşama. Yine bir anekdotta çok konuştuk ama kaplumbağa diyor niye uzun yaşar bilir misin diyor derviş diyor.
Yavaş oldu.
Çünkü yavaş hareket ettiği için.
İşte ben, ama dünya ne oldu biliyor musun?
İstersen programı kapatalım, hiper, uzatmayalım.
Hiperaktif hale getirildiler insanlar, verilen bir takım insanları gıdalarla. O hiperaktif dünyaya gelen çocukların da bugün spor yapmalarının finaline, sporlara rağmen vücutlarındaki atamadıkları o gaddarlık, o
toksitler
ve hayvani değerler,
düşünce, duygu ve besin.
Bir de önemli bir şey söyleyeceğim. Hiperaktifler spor yaparlar ve genelde hayvani gıda alırlar. Ve bu hayvani gıda da onları daha da böyle azgınlaştırır ve onun içinde şiddete yönelik olurlar ve bunu da bedenlerini bu alanda değerlendirirlerken asla kalplerine kimse bunların dokunmaz. İşte asıl sıkıntı burada. Madem böyle bir toplum var, o zaman bunların kalplerine dokunacak sufi mürşitler yetiştirmek zorundayız. Eğer bunu beceremezsek bu gençliğin ıslah olma şansı sıfır. Bütün gerçek burada gizli. Onun için de ben diyorum ki spora çocuğumuzu vermeden önce, spora verirken önce bizim bir mürşide ihtiyacımız var. O mürşidi biz eğer yaşarsak kalbimizde, yani Cristiano Ronaldo'nun mürşidi Mesut Özil olursa, Cristiano Ronaldo da Filistin'e milyonlarca dolar yatırım yapar.
O zaman 3 cümleyle bitirelim. Aliya İzzet Bogoviç, gökyüzünün öğrencisi olamayan yeryüzünün öğretmeni olamaz diyor. Platon veya Aristo'ya atfedilen bir söz var. Babam beni yeryüzüne indirdi, öğretmenim beni yeniden gökyüzüne çıkardı diyor.
Eyvallah.
Ve o büyük insan, rehberimiz, mürşidimiz, Hazreti Resulullah, Efendimiz için de Allah, muhakkak ki ey Habibim sen büyük bir ahlak üzeresin diyor. Rabbim bizi Aliya'nın söylediği gibi öğretmenler ve öğrenciler olmayı, Platon'un dediği gibi öğretmenlerle müşerref olmayı ve nihayetinde de Rabbimizin söylediği gibi, ifade ettiği gibi büyük ahlak üzere olan Resul-i Kibriya Efendimiz'i anlamayı ve onunla hemhal olmayı bizlere nasip ve müessir eylesin diyorum.
Sen diyorsun.
Kapanışı yapmak istiyorum ama kapanışı sen yap abi, buyur.
Kalpteki hastalıkların şifası Allah ve Resulüne biat etmektir. Nokta.
Evet. Değerli sevgili Erkam Radyo dinleyenleri ve izleyenleri, programımız bugün biraz uzadı. Fakat şunu da söyleyeyim, beslenme konusuna da gireceğiz. Beslenmekten kasıt nedir? Nedir beslenmek? Sadece yemek yemek midir? Gençlerimizi beslerken, kendimizi beslerken nelere dikkat edeceğiz? Bu konuda da
özellikle beyinsel beslenme.
Bu konuda da çevre ve beslenme konusunda bir makale hazırlıyorum. Daha önce çevre hakkıyla ilgili bir makalem vardı. Bu konuda konuşacağız inşallah. Programda bugün atıfta bulunduğumuz Cem Tüvenge'nin Ben Nesli kitabı Kaktüs Yayınları'ndan çıkmış durumda. Bu kitabı tavsiye ediyorum değerli izleyicilerimize. Yine Robert Frager, bir sufi psikolog, Amerikalı Müslüman olmuş, Kalp, Nefs ve Ruh kitabını tavsiye ediyorum. Nurettin Topçu hocamızdan bahsettik. Onun bütün eserlerini tavsiye ediyorum. Üzerine bir tez hazırlamış ve nehir söyleşiler yapmış bir kardeşiniz olarak. Türkiye'nin Marif Davası kitabını tavsiye ediyorum. Yine eğitimci Osman Sezgin hocamız, kendisi pedagog, psikolog ve ilahiyatçı, kültürel psikoloji bağlamında şahsiyet bütünlüğü ve diğer eğitimle ilgili kitaplarını tavsiye ediyorum.
Ben de bir şey tavsiye edebilir miyim?
Buyurun abi.
Reklama girmeyelim fazla diye.
Buyurun.
Diyeyim de Ben de Osman Topbaş hocamın gerçekten son zamanlarda yaptığı o bazı çok değerli sohbetleri her biri gibi kalbin hastalıklarıyla ilgili programları var. Onları seyretmelerini tavsiye ediyorum. Özellikle gençler mutlaka kalplerini çok kaliteli ve hakkı konuşanlardan bilgileriyle doldurlarsa şifa olur. Ama hakkı unutanların fikirlerini alırlarsa hasta olurlar.
Evet. Allah razı olsun. Büyüklerimizden, kendisinden Rabbim razı olsun. Bizleri onun güzel hamidiye, ahlak hamidiyesiyle de örnek almayı nasip eylesin. Amin. Son olarak unuttum. İspanyol eğitimci, pedagog, hukukçu Catherine'le Cüveri.
Bunlardan da pasajları gün gelecek.
Evet, çocuklarımızı hapseden ekranlar diyerek evet. Özellikle ana akım medya ve dijital dünyayla ahlak, değer ve dijital dünyanın varoluşu, tehlikeleri, onların aslında bize nasıl zarar verdiğini çok çok müthiş bir eleştirel kitaptır. Bu kitabı da özellikle Erdem Yayınları'ndan, çocuk yayınları yayıncısıdır Erdem Yayınları, çocuklarımızı hapseden ekranlar kitabını da okuyucular, dinleyicilerimize tavsiye ediyorum. Tekrar bize bu kanalı açan, burada bize maddi manevi destek veren bütün Erkam Radyo çalışanlarına, Murat Karaman Bey'e ve bütün arkadaşlarımıza, Beytullah Bey'e, Selahattin Bey'e ve buradaki büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bizi dinlediğiniz için sabırla teşekkür ediyoruz. Bir başka programda yeniden buluşmak dileğiyle esen kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz efendim.